Alci Pablo Shirley Yasta Messi Bizi Ursgo Olalum Dier Ursgo Kuldu Buninichin Dianan Beard Daha Curlelik Boyunduruna Gimeen Yani Aslunda Doidum Gibi Messi Isa Insanla Ursgo Kulabele Demi Shifa Verabele Shifa Verinton Ramasva Hamtosen, ve aslında son zamanlarda bir vaaz dizimiz vardı. Mesite özgürlük denilen vaaz dizimiz. Ve bugün buna devam edeceğiz. Aslında geçen hafta Graham Arby vaaz verdi. Aslında öğrendik. Öğrendik ki Tanrı'nın bizi affettiği gibi bizim de bize karşı günah işleyenleri affetmemiz lazım. Aslında affetmezsek, kin tutarsak, yüreğimiz katılaşır. Özgür olalım diye, affetmezlikte bulunmamalıyız. Bu hafta duygularımız üzerine konuşacağım. Tanrı insan yaptığı zaman suretinde yaratır. İnsana akıl, duygu verdi. Bazı insanlar kendi duygularına önemsemez. Ve bunlara bastırmaya çalışır. Ama duygusal kişiler olarak yaratıldı. Aslında İsa'nın hayatını incelediğimiz zaman İsa'nın da duygusal biri olduğunu görüyoruz. İsa ölmeden bir gece önce Getsemani adlı yere gitti. Tanrı'nın kelamı şöyle diyor. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin ki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara öylesiye kederliyim dedi. Burada kalın benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüz üstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil senin isteğin olsun. Ve aslında bu ayetlerden ne öğrenebiliriz? İlk önce güçlü duygular hissetmek günah değil. Aslında bunu biliyoruz. İsa hiç günah işlemedi ama duygularına açıkça ifade ediyordu. İkinci olarak İsa derdini yakın dostlarıyla paylaştı. Biz sosyal varlıklar olarak yaratıldık. Üçüncü olarak, İsa'nın duygularına onu yönlendirmedi. Yani aslında o çok huzun hissetti, acı hissetti ama dedi, yine de benim değil, senin isteğin olsun. Ve sonraki gün çarmıha gerildi. Demi, ünlü ayet var. Hemen Özdeyişleri 4. bölüm 23. ayette şöyle diyor. Her şeyden önce yüreğini koru. Her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Neden her şeyden önce? Kaynak kirlenirse, kaynak tükenirse her şeyimizi etkiler. İlişkilerimizi, ailelerimizi, sağlığımızı, uykumuzu bile, alışkanlıklarımızı etkiler. Aslında doğada da bunu görüyoruz. Eğer pislikle bir nehre akıyorsa, nehirde yaşayan balık ve bitki ölmeye başlıyorlar. Belki bir resim var. Ölmüş balık var. Bu yüzden teptemiz bir kaynak lazım, değil mi? Yani, öfke içinde yaşıyorsak, bunulum içinde bulunuyorsak, hayat hakkında buruma kadar geldi diyorsak, her şeyimizi etkiler. Ve bu ayete göre yüreğimizi korumalıyız. Neden yüreklerimizi korumalıyız? Aslında temiz bir kaynak istiyoruz, değil mi? Ama yüreğimiz çok değerliydi. Hassastı. Kırılgan. Yaralanabilir. Yüreğimiz bir enstrüman, bir gitar gibi. Darbe olursa akordu bozulur. Dikkatli davranmalıyız. Tüm enstrümanlarda akord bozulursa orkestra bir felaket olur. Değil mi? Bu yüzden kilisemizde hepimiz yüreklerimizi korumalıyız. Yoksa bu toplulukta çok sıkıntılar çıkar. Markus'un 7. bölümde İsa'nın dediği gibi. Barış, okumak ister misin?
İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkanlardı. İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Yüreklerimiz bir nehrin kaynağı gibidir. Bunu korumamız lazım. Ama nasıl yüreğimizi koruyabiliriz? Aslında hislerimizi anlamak gerekli. Birinci, bedenle ağacının ilişkisinin olduğu gibi ruhla duygularında ilişkisi var. Bedensel ağacı bir uyarıdır. Yani dişin ağrıyorsa diş hekimine gitmelisin. Çünkü dişinde bir sorun var. Hissettiğimiz duygularda bir uyarı olabilir. Hiçbir zaman ağacı hissetmemek ne güzel olurdu diye düşünülebilir. Ama aslında bu yanlış. Mesela düzam hastalığı ağacı hisleri azaltır. Bu olabilir diye düşünülebilir. Ama düzamlılar ellerine ateşte yakarlarsa ellerini ateşten çıkarmazlar. Bedensel ağacının bir amacı var. Aynı şekilde de olumsuz duygularımız bize faydalı bilgi verebilir. Duygularımız bize bir şeyin yanlış olduğunu ifade eder. Belki hiçbir zaman endişe ya da üzgünlük hissetmemek ne harik olur diye düşünebilirsiniz. Fakat aslında bu doğru değil. Duygular Tanrı'dan gelen bir armağandır. Bize canlarımızın, ruhlarımızın durumunu açıklar. Bu yüzden onlara doğru bir şekilde dinlemeye öğreniriz. Tamam. İkinci olarak, duygularımız önemli ama bizi yönlendirmemeliler. Yani normalde duygularımız tarafından değil, gerçek tarafından yönlendirilir. İsa şöyle dedi. Çok ünlü ayetler aslında, sık sık bu ayetleri okuyoruz. Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçeği özgür kılacak. Duygularımız önemli. Fakat bizi yönlendirmemeliler. Aslında Ağıtlar kitabında Yeremia bunalım içinde ve feryat ediyor. Ve o şöyle diyor. Esinlik yüzü görmedi canım. Mutluluğu unuttum. Bu yüzden diyorum ki dermanım tükendi. Rab'den umudum kesildi. Ağacıma, başı boşluğumu, pelenotuyla ördü anımsa. Hala onlara düşünmekte ve sıkılmakta. Ama, ve çok önemli bir kelime, ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rab'in sevgisi hiç tükenmez. Aslında Tanrı'nın gerçeğini ilan ediyor kendisine. Rab'in sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazeleniyor onlar. Sadakatin büyüktü, benim payama düşen Rab'dir, diyor canım. Bu yüzden ona umut bağlıyorum. Rab kendisini bekleyenler, onu arayan canlar için iyiydi. Yani, Yeremia duygularına ifade etti. Onlara saklamadı. Aynı zamanda Yeremia Tanrı'nın gerçeğine güvendi. Ve Tanrı'nın sözü Yeremia'ya şekillendirdi. Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rab'in sevgisi hiç tükenmez. Ve bazen kötü bir şekilde hissediyoruz. Ama Tanrı'nın sözüne dayanmamız lazım. Eğer sadece duygularımızın ardından gidersek, biz yanlış yoldan gideceğiz. Aslında Elçi Pavlos biz tıpkı bir örnek verdi. Oldu. Elçi Pavlos hapisten Filipililere mektup bir tutumla ilgili yazdı. O şöyle yazdı.
Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır, hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek saygı değer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.
Pavlos tam aynı bir şekilde tepki verdi. Yani duygularını Tanrı'ya getirdi ve kendi özlemlerini getirdi. Aynı zamanda Tanrı'nın gerçeğini derin derin düşündü. Ne dedi? Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye ne varsa onu düşün. Yani, Pavlos gerçeği derin derin düşünerek ve dua ederek aslında Tanrı'nın esenliğini aldı. Ve aslında Pavlos'tan bunu anlayabiliriz. Bir Tanrı'nın esinliğine içinde yaşayabiliriz. Üçüncü olarak, duygularımızı doğru bir şekilde kullanmak üzere. Arabanın ikaz lambası yanmaya başlayınca bu ne demek? Belki bir resim var. Evet. Evet. Tamam, bir gösterge tablosu var. Eğer bir lamba yanmaya başlarsa bu ne demek? Bir problem var, değil mi? Bir uyarı var. Bir sıkıntı, evet. Belki kapının altında ciddi bir sorun var. O anda üç seçenek var. Birinci, bantla örtmek. Yani, görmemezlikten gelmek. Yani, duygularımıza bastırmak. Böyle bir seçenek olabilir. İkinci seçenek bu. Çekiçle vurmak. Aslında insanlar normalde bunu yapmıyor ama bir seçenek var. Ve bazı insanlar duygular ile böyle bir şekilde davranıyorlar. Üçüncü seçenek şu. Ciddiye almak. Yani galiba bir sorun var deyip arabaya baktırmak. Bu seçeneklerine bakacağız. Birinci, ikaz lambasını bantla örtmek. Görmememizlikten gelmek. Aslında herkes bazı günlerde üzgün ya da bunalmış ya da sinirli hissedebilir. Bu hisler gayet doğal ve insani. Fakat günden güne devamla konikleşmişse demek ki bir sorun var. Mezmurlara yazanlar hislerini Tanrı'ya ifade ettiler. Mesela Davut, kral olarak, sonunda güçlü bir kral olarak, şöyle kendisine ifade etti. O şöyle dedi. Ne mutlu isyana başlayana. Günahı suçu Rab tarafından sayılmayan. Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu. Sustuğum sürece, kemiklerim eridi, gün boyu inlemekte. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağlaş. Dermanım tükendi, yaz sucan bi. Günahımı açıkladım, suçumu gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf deyince, günahımı, suçumu başladım. Ve görüyoruz ki mezmurlara yazan kişiler duygularına bastırmadılar. Ve biz, onlar bize bir örnek oldu. Biz bir bantla örtmeyiz. O iyi bir çözüm değil. Benim arkadaşım Andy tanıyor musun? Kel Andy aslında İngiliz Andy, 5 yıldır, aslında 7 yıl Türkiye'de yaşadı. Aslında bir gün komşularıyla konuşuyordu. Aslında onlar Andy'nin kel kafası hakkında konuşuyorlardı. Biraz tuhaf. Ve onlar Andy'ye bağırmadığından dolayı kelsin dediler. Bağırmadığından. Yani sen bağırmıyorsun, bu yüzden kel oldu. Bağırmak, pardon benim aksenim biraz tuhaf. Bağırmak, nasıl? Evet, ama çünkü her şey içinde kaldı, bu yüzden bağırmadı, bu yüzden sen kelsin dediler. Belki doğru değil, ama tıp uzmanlarından biliyoruz ki duygularımızı, stresimizi sürekli içimizde bastırırsak psikolojik semptomlar ortaya çıkıyor. Mide problemleri, uykusuzluk, migrenler. Bunlar hep stresin belirtileri. Maalesef imanlılar olarak bazen sanki bir maske takıyormuşuz. Dürüst olmayabiliriz. Yani bir kişi ile karşılıyoruz. Her şey yolunda gidiyor, hamd olsun diyebiliriz. Ama kayıp gibi hissedebiliriz. O özgürlük değil. O ikiyüzlülük. Ve biz dürüst olmalıyız. Eğer kötü bir şekilde hissediyorsak, aslında dürüst bir şekilde bunu ifade etmemiz lazım. Ama iyi bir şekilde de bunu ifade etmemiz lazım. Kutsal kitaptaki kahramanlar çok duygusaldı. Ağlayıp, süzleyip, feryat edenler. Biz böyle bir şekilde davranmamız lazım. İkinci olarak, ikaz lambasını çekiçle vurmak, patlamak, gelişi güzel ifade etmek. Ve tam tersine, ikinci seçenek, duygularımızı dile getiriyoruz, eyleme geçiyoruz. Fakat gelişi güzel ve kontrol dışı bir şekilde bunları ifade ediyoruz. Mesela iş yerinde zor bir gün geçtikten sonra eve gelip kapıçıya bağırmak. Alakası yok. Aslında İstanbul'a taşındığım zaman her şey yepyeniydi ve stres içinde yaşıyordum biraz. Eve döndüğüm zaman çocuklara beni kolayca sinirlendirdi. Evet. Nasıl? Evet. inanıyor musun? Ve maalesef çocukların hatırlarıyla oransız bir şekilde çocuklarıma bağırıyordum. Aslında yanlış bir şekilde davranıyordum. Ve bazen hala böyle. Böyle bir şekilde davranıyorsam, bende bir sorun olduğunu ve verdiğim tepki yanlış olduğunu biliyorum. Bazen patlamak yerine bütün dertlerini başka bir kişiye yüklemek uygunsuz bir ortamda. Belki bunu bu deneyime sahip oldum. Bazen abartarak duygularımızı ifade edebiliriz. Aslında yalan söylemiyoruz ama duygularımızı ifade etmek zor olabilir. Bazen basan bir sel gibi duygularımızı ifade edebiliriz. Duygular bazen bir yük gibi. Mesela bazen, aslında çok yaygın değil ama bazen yatmadan önce Sophie'ye nasıl hissettiğimi anlatabilirim. Sonra ben hafifliyorum. Bundan sonra bebek gibi uyuyorum. Ama bu yükü Sophie'ye aktardığım için Sophie şimdi yüklü ve uyuyamaz. Belki böyle bir şey çiftler biliyor. Yani aslında duygularımı Sophie'yle paylaşmak iyi. Ama zamansız ve düşüncesiz bir şekilde bunu yaptım. Normalde evimizde bir prensip var. Eğer derin bir şekilde konuşmak istersek, yatmak üzereyken bunu yapmıyoruz. Aslında Yakup'un yazdığı kitabı dikkate almak gerekiyor. Çok faydalı ayetler bizim için. Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş. Öfkelenmekte de yavaş olsun. Yani patlamak yerine bilge bir şekilde duygularımızı paylaşmamız lazım. Ve üçüncü seçenek var. İkaz lambasını ciddiye almak. Galiba bir sorun var deyip arabaya baktırmak. Ve bu çok önemli. Tanrı'yla dürüst olabiliriz. Gökler'deki babamız zaten her şeyini biliyor. Petrus şöyle yazdı. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Bütün kaygılarımız ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Yüreğini dök. Rabbin huzurunda yüreğini su gibi dök. Uzun süre su muzluğumu açmadıysam, önce pasla su, yani çamurlu su. Sonra temiz su akar. Ve Tanrı'ya duygularımızı ifade ettiğimiz zaman da böyle bir süreç olabilir. Başlangıçta şikayet, kaygı, öfke ve kurgunluklarımızı tıpkı pasla bir su gibi. Sonra şükran, mutluluk, esenlik ve umutlarımızı tıpkı temiz su gibi dökebilir. Aslında mezmurlarda sık sık böyle bir durum görüyoruz. Bazen yüreklerimizi sunmamız lazım. Mezmurlar 26. bölüm 2. ayeti şöyle diyor. Dene beni. Ya Rab, sana duygular ve düşüncelerimi yokla. Bazen bir boşluk hissediyoruz ama neden olduğunu bilmiyoruz. Bazen rahatsız ve endişeli, huzunlu hissedebiliriz. Ama bunun nedenini bilmiyoruz. Bu yüzden Tanrı'ya yaklaşıp, dene beni. Ya Rab, sana duygularımı, düşüncelerimi yokla diye dua edebiliriz. Ve aslında bazen başka imanlı kardeşlerimizle duygularımızı ve zorluklarımızı paylaşmak iyi. Aslında birbirimize günahlarımızı ve zayıflıklarımızı itiraf etmek faydalı ve iyi. Bildiğimiz gibi hatasız bir kul olmaz. Birbirimizden zayıflıklarımızı saklamaya gerek yok. Biz kusursuz. Kusurlu değil mi? Kusurlu. Aslında Tanrı bize aklandı bu yüzden kusursuzuz. Ama günde gün günü işleyebiliriz. Hatalar yapabiliriz. Bu yüzden hatalarımız ile hatalarımız birbirimizle paylaşabiliriz. İtiraf edebiliriz. Ve bunu yaparken Tanrı bize yardım edebilir. Dediğim gibi duygusal varlıklar olarak yaratıldık. Tanrı bize duygu verdi. Ve bazen duygularımız olduğu için ağacı içinde yaşıyoruz. Bazen her şey çok zor ama teşvik edici ayetler var. Çarmıhta Mesih ağacılarımıza yüklendi. Birkaç ayet okuyalım. Ve Filiz, senin sıra sende.
Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz, çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz.
İsa bizi anlıyor, yargılamıyor, empati ve şefkat duyuyor. Acı çeken bir Efendimiz var. O acılarımızı ortadan kaldırabilir. O bize şifa verebilir. Bugün duyduğun gibi. Bir gün bütün acılarımızı silecek. Bir gün bütün gözyaşlarımızı silecek. Umudumuz şu. Tamam, haydi kalkalım. Ama özellikle duygularımızı dikkatlice dinlemeliyiz. Öfke içinde yaşıyorsak, bunalım içinde bulunuyorsak, ilk önce Tanrı'ya bunları ifade etmeliyiz. Ve Tanrı bize yardım edebilir. Tamam, dua et. Ya Rab, yüreklerimizi açıyoruz. Hamd olsun çünkü sen bizi yarattın. Sen bize değer veriyorsun. Ve hamd olsun çünkü sen her şeyden üstün. Ve bazen ya Rab, biliyoruz ki bizim hayatımız zor. Bazen duygularımız olduğu için acı içinde, zorluklar içinde yaşayabiliriz. Ya Rab, bizim duygularımızı dikkatlice dinlemek istiyoruz. Aynı zamanda duygularımız bize duygularımızın bize yönlendirmesini istemiyoruz. Ya Rab, lütfen bize yardım et. Ve şimdi ya Rab, duygularımızı sana dökmek istiyoruz. Bütün hayatımızı aslında sana dökmek istiyoruz. Sana teslim etmek istiyoruz. Çünkü sen layıksın. Sen iyisin, iyi baba sensin. Hayatımıza sana emanet veriyorum. İsa'nın adıyla. Amin. Amin.